Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile inşallah yaklaşık bir saat boyunca yine tarihin derinliğine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Tabii tarih deyince böyle upuzun bir zaman dilimini anlıyoruz. Fakat biz daha çok hani her ne kadar ara ara başka konulara da girsek Osmanlı tarihi üzerine biraz yoğunlaşmaya gayret ediyoruz. Çünkü işte 600 küsur sene dünyaya 3 kıtaya hükmetmiş önemli bir devlet Osmanlı ve biz onun fiili mirasçılarıyız. Oradan öğrenmemiz gereken çok şey var diye düşünüyoruz. Tabii ki kendimizi Osmanlı'ya da kısıtlamıyoruz. Zaman zaman başka konulara da değiniyoruz. Fakat mümkün mertebe böylesi bir güzergahta ilerlemeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz programda efendim 2. Bayezid dönemine girmiştik. Tarihçiler Sultan 2. Bayezid'i Bayezid-i Veli olarak da nitelendiriyorlar. Çünkü öylesi bir karakteri var. Programımızı dinleyenler hatırlayacaklar. Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşurken Yavuz Sultan Selim'in babasının bu kişiliğine yönelik ciddi eleştirilerinin, tenkitlerinin olduğunu da söylemiştik. İnşallah program içerisinde bunlara temas edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi 2. Bayezid dönemini konuşmaya başlamıştık ama öncesinde geçen programın bir bölümünde Rönesans meselesini konuşmuştuk. Rönesans'ın Türkiye'de, Rönesans ve Reform hareketlerinin Türkiye'de farklı bir algılanış biçimi var. Böyle bir sanki işte modernizme doğru evrilme, hani orta çağın karanlığından çıkıp yeni bir döneme başlama falan gibi bir algı var. İşte İslam dünyasının bu süreci yakalayamadığı ve bunun da işte bir takım geleneksel kurumlar sebebiyle olduğu şeklinde değişik bir yanılsama var abi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
İbrahim'cim geçtiğimiz haftalar içerisinde bana bir kısa bir süre önce bir okurumdan bir mesaj geldi. Orta öğretimdeki bu liseli bir genç öğretmenlerinden bir tanesi demiş ki bu üniversiteler medresenin karanlığından bizi üniversitelerin aydınlığına çıkaran günler yaşadık gibi bir şeyler söylemiş. Biz bir iki program evvel bu senin de az önce söylediğin gibi Rönesans'a dair temel anlaşılması gereken hususlar üzerinde birkaç kelime etmiştik. Şimdi ben içim rahat etmeyecek. Birkaç kelime daha hatırlatma babında söyleyeyim ki.
Lütfen tabii.
İbrahim'cim, üzerimize düşen görevi yapmış olalım. Bu konuşmalar gereken yerlere ulaşır, ulaşmaz. Allah alem, biz en azından vazifemizi yapmış olalım.
Elbette.
İbrahim'cim, Rönesans şimdi şöyle bir şey, bak bu kelime anlamı olarak bir de Fransızcadan geliyor ama bu yeniden doğuş demek. Yeniden doğuş, bir şey vardır, bir şekilde gömülmüştür, bir şekilde bir süre daha tarih sahnesinden çekilmiştir. Ve sonra koşullar icap etmiştir ve buna geri dönülmek zorunda kalınılmıştır.
Evet.
Rönesans'ın bize kelime anlamıyla ilk başta çağrıştırdığı bu. Bu fakat biz de genelde üniversitelerde felsefe ya da sosyoloji bölümlerinde bu iş çok derinliğine incelenmiyor bizde bu Rönesans meselesi. Rönesans daha çok bir sanat dairine yönelik belirli bir sanat dönemini içeren. Yani en baba bu konuda en ciddi konuşabilecek insanların dışında az çok bilgi sahibi olanların işte Floransa, Rönesans deyince Floransa, Leonardo da Vinci, biraz işte Venedik diyerek tıkanıp kalacakları bir sanatsal dönem gibi anlaşılıyor ve sanat tarihinin bir konusu olarak bırakılıyor. Tıpkı daha sonrası da Rokoko dönemlerinin gelmesi gibi. Aslında burada gözden kaçırılan şey Rönesans'ın İbrahim'cim Avrupa'da topyekün bir medeniyet değişimi, topyekün bir yeni bir kültürel stratejinin oluşması, ortaya çıkması, çeşitli zorunluluklardan ortaya çıkması. Geniş anlamıyla İbrahim'cim bütün bir kültürel altüst oluşun izahıdır Rönesans.
Evet.
Şimdi bunu gerçekleştiremeyen toplumlar İbrahim'cim şu ortaya en bariz şekilde ortaya çıkan meselesi şu oluyor, sorunu şu oluyor. Ben bunu tabii kısa cümlelerle anlatmaya çalışıyorum. Uzun uzun bunlar yazı meselesi aslında. Ben şimdi konuşurken bunu bu kadar ciddi bir meseleyi özetlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Allah muvaffak etsin inşallah.
Amin,
şimdi,
amin abi.
İbrahim'ciğim, kendi Rönesanslarını yapamayan toplumlar, yani geçmişleriyle geçmiş, ha tabii orayı bağlayalım tam olarak da. Hı hı. Konu geniş olunca, çok da kapsamlı olunca konuşurken tam isabetli konuşmak zor oluyor. Ya bu insanlar geçmişlerine döndüler dediğim şu, kadim Yunan'a döndüler. Antik Yunan'a döndüler. Antik Yunan metinlerini İbrahim şimdi bu reform öncesi kilise bir pagan kültüre, yani önceki kültüre ait olduğu için hayatlarından, kültürel ve din hayatlarından tamamen çıkarmıştı kilise.
Evet.
Fakat Avrupa yüzyıllar boyu kilisenin baskısı altında, özellikle Katolik kilisesinin tabii ki baskısı altında o kadar bunaldı, o kadar zorlandı ki İbrahim'cim bu reform süreci içerisinde şeye dönmek zorunda kaldı. Bu eski Yunan metinleriyle yeni bir kültür inşasına başlamak zorunda kaldı. Biz İstanbul'un fethini konuşurken 1453 sonrasında Doğu Roma'dan, yani İstanbul'dan giden sanat, düşünce ve fikir adamlarının İtalya'da Rönesans'ı hızlandırdıklarından, tetiklediklerinden değil de hızlandırdıklarından bahsetmiştik.
Hı hı.
Hatta uzun uzun bahsetmiştik bundan. Şimdi bu insanların temel özelliği de şuydu İbrahim'cim. Bu insanlar o İtalya'ya giderlerken, bilhassa da Floransa'ya giderlerken yanlarında hem çok kıymetli el yazmalara götürdüler. Hem de bu yazmalar antik Yunanca'ydı İbrahim'cim. Ve bu giden insanlar Yunanca, Grekçe biliyordu.
Evet.
Mesele de buydu.
Yani o yüzlerce yıllık mirası buradan kaldırıp Avrupa'ya götürdüler bir anlamda.
İtalya. Bilhassa İtalya, bilhassa da Floransa'ya götürdüler İbrahim'ciğim.
Evet.
Venedik'te bunda tabii çok etkili. Venedik denizciliği de bunda çok etkili. Burada İbrahim'ciğim bu antik Yunan, unutulmuş antik Yunan metinleri tabii bu İstanbul'dan giden fetih sonrası gidenler tetikledi diyoruz, diyoruz ama asıl da bu insanlar, Avrupalılar bu metinlerin çoğunu Endülüs'ten devraldılar.
Evet.
Endülüs'ün Arapça çevirilerinden devraldılar İbrahim'cim antik Yunan metinlerini. Bu Orta Çağ'ın kilisenin baskısında bulanmış Avrupa toplumunda müthiş bir fikri dönüşme yol açtı.
Evet.
Şimdi şöyle bağlayayım ben onu, az önce söylemek istediğim cümleyi. Yani bu her toplum bunu İbrahim'cim yapabilmek zorunda. Bu bugün hatta benim düşüncem ilkokul çağından itibaren çocukların, İbrahim'cim gençlerin Osmanlıca okuyabilir halde ilkokulu bitirmeleri lazım.
Abi şimdi araya giriyorum, özür dilerim.
Estağfurullah buyurun.
Şimdi yani bu işte okullarınızdan birinin öğretmeninin yaptığı kıyaslamayla başladınız. Yani bu zihniyetin küçümsediği, medresenin yetiştirdiği kişiler o dönemde Fatih Sultan Mehmet gibi karakterlerdi. Yani gencecik yaşında işte 6 dil 7 dil bilen, ne bileyim, beşeri ilimlere vakıf, dini ilimlere vakıf kişilerdi yani. Dolayısıyla aslına bakılırsa yani tabii Fatih özel bir kişilikti, özel bir karakterdi ama çocukların potansiyeli var, öğrenmeye potansiyeli var yani. Osmanlıca da öğrenebilir, başka bir dili de iyi bir şekilde öğrenebilir. Biz ama ne yapıyoruz? İşte resmen bir 4 yıllık süreci hani Bismillah deyip geçiştirme evresi olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ifade ettiğiniz gibi gerçekten Osmanlıca özellikle ilk başta bugünün çocukları, nesilleri için onların kesinlikle öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de.
Yani bunun gelecekle falan bir ilgisi yok İbrahim'ciğim. O zaman biz buna gericilik, eski metinleri okuyabilmeyi gericilik olarak görürsek, o zaman şimdi sen Alman toplumuna koskoca bir Luther 16. asırda bu reform sürecini hızlandırdığında bu adam bunu nasıl yaptı? İncil İbrahim'ciğim Latince'den Almanca'ya çevrildi.
Tabii.
Bu ilk reformun en keskin adımlarından, güçlü adımlarından biridir. Eski metinleri okuyabilmek insanlarda İbrahim'ciğim ilk başta ezberlerinden kurtulmayı ve irfan sahibi olmak diyoruz ya İbrahim'ciğim. Yani büyük bir kültür birikimi, bunun getirdiği bir topluma sahip olabilmek. Şimdi ezberleri çok kökleşmiş olan İbrahim'ciğim bu ezberler üzerinden yürüyen toplumlarda biz irfan geleneğinin, irfan sahibi olmanın çok düşük olduğunu görüyoruz. İrfan sahibi olmak, şahsiyet sahibi olmakla doğrudan denk. Hı hı. Şahsiyet sahibi olmak için de İbrahim'cim, bir toplumun mutlaka ve mutlaka geçmişiyle barışık olması, sadece barışık olması da değil, o toplumda geçmişinde kim sanatına, kültürüne bir şekilde az çok vakıf olmasıyla gerçekleşiyor. Bu insana ve topluma bir şahsiyet kazandırıyor İbrahim'cim.
Evet.
Yoksa İbrahim'cim, bu ezberler dediğimiz, bize dikte edilen bütün öğretiler bizde koskoca bir ilim bir ilim birikimi değil, bir ön yargılar zinciri oluşturmaya başlıyor. Hı hı. Bu ön yargılar İbrahim'cim bizi irfandan koparıyor. Ön yargılar bir başkasını, bir başka düşünceyi ötekileştirmemize sebep oluyor. Hı hı. Yani şahsiyet sahibi olabilmek bizi irfan sahibi olabilmeye götürüyor. Bunlar o kadar aslında anlaşılması zor olan şeyler değil. Birbirine bağlı olan şeyler. Avrupa tam pek çok noktadan yeriyoruz ya da kimi noktalardan, özellikle madde planındaki bu hamlelerinden dolayı kimi zaman hayranlık duyuyoruz. Hı hı. Fakat Avrupa'nın başardığı bence en büyük iş bu. İbrahim'cim, hiç kuşkusuz tabii ki Rönesans'ı gerçekleştirmeleri, reformu gerçekleştirmeleri ve aynı zamanda İbrahim'cim burada tüm bize çok örnek olacak bir şekilde eski metinlerine, eski kültürlerine sahip çıkabilmeleri. Hı hı. Antik Yunan olmasaydı bugünkü Avrupa
medeniyeti
olmayacaktı.
Evet.
Antik tabii Mısır olmasaydı, kadim Mısır olmasaydı o zamanki Yunan olmayacaktı. Hı hı. Endülüs olmasaydı Yunan metinleri belki hiçbir zaman toprak altından çıkarılamamış hale gelecekti İbrahim. Tamamen, hı hı, kaybolacaktı. Yani biz geçmişe baktığımız zaman herhangi bir dönemi öcü olarak göstermek, bir karanlık olarak göstermek, bir kabus olarak göstermek bize ancak ve ancak İbrahim'cim ön yargıların kalıpları içerisinde mahkum bırakıyor.
Evet.
Ön yargılı insanlar şahsiyetli insanlar olamıyorlar. İbrahim'cim ancak yukarıdan bakan, parmak sallı ezberleri bilhassa genç nesillere çok tehlikeli bir şekilde anlatan insanlara dönüşüyorlar. Burada bir müsaadenle İbrahim'cim bir parantez daha açmak zorundayım. Kısa bir süreli. Biz evvelki programlarda muhtemelen geçen yıl mı konuşmuştuk? Şimdi İbrahim'cim reform hareketleri için Rönesans'tan bahsettiği zaman reformdan birkaç kelime mutlaka etmek gerekiyor. Çünkü birbirine aynı dönemde bağlı olduğu için. Şimdi 16. asır olarak biliyoruz ama bu daha önce ben birkaç kere çeşitli vesilelerle bahsetmiştim. Şimdi oradan üniversiteye geleceğim de o yüzden. Hı hı. Şimdi bu 13. yüzyılın sonunda Petrus Baldus'un dini telkin ve vaazlarıyla başlıyor dedik biz birkaç. Ben hatırlıyorum, birkaç böyle konuşma yapmıştım ben bu konuyla ilgili. Hı. İbrahim'cim o dönemde vaazın ve dini telkinin bilhassa bütünüyle kitab-ı mukaddese dayalı olması gerektiğini ileri sürüyordu Petrus Baldus. Ve bu toplum üzerinde o zamanki kiliseye bağlı tüm zaten Hristiyanya deniyordu o zaman bütün, hı hı, Avrupa toplu bir cemaatine Hristiyanya deniyordu. Bu insanlar İbrahim'cim Katolik Kilisesi'nin baskısı altında hakikaten çok bunalmışlardı İbrahim'cim. Çünkü İncil zaten bir tarihi anlatı metin gibi yani bize insanlara naslar sunmayan ve normatif bir yapıya sahip olmadığı için çok Hazreti İsa'nın vaazları, seyahatleriyle yaşayan tarihsel sürecini anlatan bir metin. İbrahim'cim bu rahiplerin elinde o kadar çok kendi nefislerine uygun çıkarımlar yaptığı bir metne dönüşmüş ki halk hakikaten artık 12. asrın sonlarına doğru İbrahim'in toplumda bir aşırı bir tazlik oluştuğunu din adamlarında farkına varıyorlar İbrahim'in. 13. yüzyılın başlarında da bu Fransisken ve Dominiken tarikatları üst üste kuruluyor. Aynı dönemlerde, benzer tarihlerde kuruluyorlar. Bunlar İbrahim'in ilk olarak bizim bildiğimizin aksine bu Petrus Valdus'un vaazlarının sonucunda 13. asrın başlarında aslında reform hareketi o dönemlerde başlıyor.
Evet.
İbrahim'cim yani Calvin ve Luther'den çok daha önce. Hı hı. O dönemlerde başlıyor. Bunlar kilise hiyerarşisini bir şekilde bu bilhassa Fransiskenler ve Dominikenlerin kurdukları manastırların daha özgür uygulamalarıyla İbrahim'cim bir nevi o basıncı halkın üzerinden almaya başlıyorlar.
Evet.
Ve bunlar diyorlar ki İbrahim'cim şimdi bir şekilde doğuya yaklaşabilmek, doğu medeniyetine doğru onların açtığı yolda bir şekilde bu gelişmiş medeniyete yaklaşabilmenin yolu eğitimden geçiyor. Doğu dünyasına baktıklarında İbrahim'cim o dönemde Selçuklar'da Nizami medreseleri zaten bir ışık kaynağı. Nizami medreseleri üzerine biz uzun uzun konuşmuştuk. Burada küçük bir parantezle geçelim. Nizami medreseleri bir ilim irfan kaynağı. Buradaki eğitim sistemi yani derslerden, müfredattan, derslerin verildiği mekanlardan, derslerin veriliş şeklinden İbrahim'cim bu insanları doğrudan modelleyerek Batı coğrafyasında okullaşmaya başlıyorlar İbrahim'cim. O zamana kadar tıpkı bir zamanlar bizde de olduğu gibi, Selçuklu'da da olduğu gibi ya da daha geçmişinde olduğu gibi İbrahim'cim belirli mekanlarda dersler verilmiyordu. Hı-hı. Belirli yerlerde daha çok konuşulup anlaşılan hocanın ve talebelerin birlikte ortak karar verdikleri bir mağarada, bir dere kenarında ya da kilisenin bir köşesinde belirli bir gün ve saatte bir müfredat çerçevesinde değil sadece ihtiyaçlar dahilinde ve öğrenci sayısı yeterli bulunduğunda dersler veriyordu hocalar talebelerine.
Evet.
Fakat bunun bir sistematik hale geldiğini El Eser'den daha sonra da Nizamiye'den muazzam bir bunun bir kurumsal hale geldiğini gören Batılılar İbrahim'ciğim 13. yüzyılın başından itibaren yani bir Fransiskenler ve Dominikenlerin kurulmuşundan itibaren bunu bilhassa eşraftan ve prensliklerden toplanan paralarla İbrahim'ciğim ilk defa mekanlar oluşturmaya başladı 13. yüzyılın başlarından itibaren.
Hı hı.
Şimdi tabii kiliseye doğrudan bağlıydı. Şimdi zaten üniversite dediğin zaman bu kiliseye doğrudan bağlı bir kurum.
Evet.
Hristiyan tarikatlar bunun üzerinde çok etkili. Özerk görünüyor, kiliseye bağlı, özerk görülüyor. Fakat kilisenin adamları var burada tabii bu özerkliğin içerisinde. Doğrudan kilise kanunlarına bağlı olarak işliyor. Fakat özellikle bu tarikatların, Fransiskenlerin, Dominikenlerin daha sonra da 19. asırda, 18. asırdan itibaren de Cizvitlerin, İbrahim'cim, Cizvit'te çok ayrı bir konu tabii. Avrupa sekülerleşmesi üzerinde çok büyük çabaları var bu Cizvitlerin. Katolik tarikat olduğu halde,
hı hı.
İbrahim'cim, Protestanlarla çok yakınlaşıyorlar. Bu ayrı bir konu. Konu temel çerçevelerle akılda kalsın istiyorum.
Evet.
İbrahim'cim bu kiliseye bağlı bir kurum olarak üniversite gelişiyor. Modellemesini de doğrudan son dönem nizami medreselerine alıyor İbrahim'cim. Ampi olsun, anlatım sistemi olsun, müfredat olsun. Şimdi bunu diyen hocaya, ben hoca tabii kısa bir cevap yazdım ben bununla ilgili.
Hı-hı.
Şimdi Fransız ve Dominiken tarikatlarının cübbeleri İbrahim'cim bitirme okul mezuniyet zamanlarında bu çocuklar kep takıyorlar. O zamanki gençler kep takıyorlar. Cübbeleri giyiyorlar. Ve bitirme törenleri yapıyorlar. Şimdi bugün bizim üniversitelerimizde de aynı törenleri yapıyor. Aslında bizim kültürümüzde daha uygun olan bir ilmiye sarığı takılması ya da bir ilmiye cübbesi giyilmesi İbrahim'cim çok daha uygun olmaz mı?
Tabii
şimdi
ki.
Üniversitelerde sen çıkıyorsun son dönem Cizvit tarikatının cübbesini giyiyorsun. Eski Fransızken ve Dominikenlerin keplerini takıyorsun, bunları hava atıyorsun, hı. Havaya atıyorsun. Ve bu seni kültürel olarak hiç rahatsız etmiyor. Çünkü bilmiyorsun. Çünkü zaten bunun habersizsin.
Evet.
Çünkü sana dikte edilen ezberleri kafanda sabitlemişsin. Şahsiyetini de yitirmişsin.
Doğru.
En başta şahsiyetini yitirmişsin. Rönesans'ı ancak sana sorsam bu hocalar Rönesans'ı Florence'a, Leonardo da Vinci'den başka
Florence'ı bile ya Florence'ı bile söyleyemeyebilirler abi o kadar.
Onu bile söyleyemeyebilirler abi. Hadi Medici ailesini falan zaten soramayacaksın bu adamlara biz zaten. Sanat amirlerini zaten soramazsın da. Sen bu ya, Katolik tarikatlarının cübbelerini giyip keplerini havaya fırlatırken vuruna
evet.
Dokunmuyor. Fakat diyorsun ki medreselerin karanlığından üniversitenin aydınlığına çıkmaktan bahsediyorsun. Bunu tabii ayrı yapı çözüm olarak bunu tabii inceleyebiliriz. Bu insanların haklı olduğu taraflar da olabilir. Şimdi biz hep 2. Beyazıt dönemini incelerken bir giriş yapmıştık biz.
Hı hı.
Fatih gibi olmadığını. Tabii bunu bir suçlama olarak da söylemedik İbrahim'cim. Yani
bu da bir karakter meselesi sonuçta abi.
Tabii,
yani. O şekilde şimdi, yetişmiş, o şekilde doğmuş büyümüş bir şahsiyet.
Şimdi gençler daha iyi anlarlar. Mesela George Hagi'nin çocuğu da futbolcu İbrahim'cim. Şimdi Şimdi hacı gibi oldu mu? Olabiliyor mu?
Olamaz.
Johan Cruyff'un oğlu vardı. Jordi Cruyff. Hiçbir zaman babası gibi olabildi mi?
Tabii ki.
Şimdi bu başka bir şey. O Fatih Sultan Mehmet Han'ın özelinde çok muazzam bir örnek olarak zaten.
Tabii şimdi şu da var yani.
Evet.
İkinci Bayezid Han babası gibi olamadı ama kendisine hiç benzemeyen, hatta taban tabana zıt bir oğlu da sahip oldu. Yavuz Sultan Selim Han gibi.
Tabii bu biraz yetişme meselesiyle falan ilgili değil.
Tabii
bu
ki.
Karakterle ilgili.
Tabii.
Bu biraz yapıyla ilgili bir durum.
Tabii.
Şimdi bu süreç tabii ki Avrupa'nın değişiminin gözden kaçırıldığı bir hakikat İbrahim'ciğim. Hı-hı. Ben bunu üst üste bizim gözümüze sokmak gibi söylen insanlara bu noktada bir şey demek anlamı yok. Hakikaten Hı-hı. bu gözden yani şimdi şu oluyor İbrahim'ciğim. Çok güçlendiğin zaman kültüren çok güçlendiğin zaman askeri olarak çok güçlendiğin zaman bir de tabii hak dini mensup olduğun için İbrahim'ciğim bir mutlak bir üstünlük duygusu galiba oluşturuyor bu insanlarda evet. İbrahim'ciğim. Çünkü Fatih sonrasında baktığımızda hani ikinci Beyazıt Han böyleydi diyoruz. Yavuz Sultan Selim Han doğuyla uğraşmak zorundaydı. Ömrü de onun da ömrü uzun sürmedi biliyorsun.
Tabii.
Zaten 49 yaşlar gibi o da o yaşlarda vefat etti. 8 senelik bir iktidarı var zaten. Ama Kanuni Sultan Süleyman bu dönemi nasıl göremedi? Bak şimdi biz, tabii ben suçlamak bak biz kimseyi suçlamak gibi bir şey değil İbrahim'ciğim. Bir fotoğraf koyuyoruz biz ortaya. Yani konuştuklarımız da yanlış anlaşılmasından korkuyorum ondan sonra.
Hı hı.
Yani ya bu batıda inanılmaz bir değişim var ya. İnanılmaz bir değişim var. Senin istihbarat ağın o dönemde o kadar güçlü ki. Kültürel olarak güçlüsün. Ordu olarak güçlüsün. Siyaset olarak güçlüsün. İstihbarat olarak da güçlüsün. Ya bunları bu batıdaki değişimi özellikle o Descartes dönemini falan yani biraz yakalayabilmek lazımdı İbrahim'ciğim ya. Benim evet. Üzüldüğünüz için söylüyorum.
Ya belki de çok önemsenmedi.
Önemsenmedi. Çok da iyi. Önemsenmediği için de ciddi olarak incelenmedi İbrahim'ciğim.
Elbette. Halbuki.
Batı'nın o altüst oluşunu, o muazzam yeni yol haritasını eğer bak Fatih'ten sonra işte Cem Sultan olsaydı bu şey daha iyi anlaşıldı demek söveranımızın sebebi bu işte.
Evet.
Bu makas açılmayacaktı. Yani makas kesinlikle. Açılmayacaktı. Yani Fatih'in genç ölümü İkinci Beyazıt Han'ın dönemi ve o dönemde Safevilerin doğuşu.
Hı-hı.
Yavuz Sultan Selim Han'ın tamamen bir devleti kurtarma yani ciddi manada devleti kurtarma mücadelesi verdi.
Belki de kader-i ilahi abi yani belki de değil de kesinlikle
amenna,
öyle.
Amenna.
Yani belki Yavuz Sultan Selim Han tahtta biraz daha fazla kalabilse yüzünü tamamen artık doğu meselesini çözdükten sonra yüzünü batıya çevirecekti. Dedesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın yarım bıraktığı o gerçekleştiremediği kızıl elmasını başarmak üzere batıya doğru yola çıkacaktı ve belki şu an başka şeyleri konuşuyor olacaktık ama tabii kaderi ilahi takdiri ilahi abi. Bir ara verelim aynen. isterseniz. Yani bu konu önemli. Evet. Belki ikinci bölümün başında yine bunu konuşur ve bağlarız. Ondan sonra eyvah. Geçeriz ikinci Bayezid dönemine. Çünkü gerçekten yani bir kurumu, bir sistemi eleştirmek için ondan ortaya çıkan sonuçları, neticeleri, çıktıları değerlendirmek gerekir. Yani bugünkü üniversitelerin yetiştirdiği gençlerle eleştirilen, işte geri kalmış denilen medreselerin yetiştirdiği kişileri, karakterleri kıyas ederek bu iki kurum arasındaki farkı belki görebiliriz diye düşünüyorum. Onu inşallah kısa da olsa değerlendirelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tarihin derinliğine yolculuk devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Tarihin derinliğine yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce yani Rönesans meselesi bizim toplumumuza nasıl yansıdığı, nasıl yansımadığı, Osmanlı İmparatorluğu Devleti Aliye Sultan Fatih'in ardından Rönesans ve reform hareketlerini belki de önemsemediği için dikkate almadı ve bunun sonuçlarını işte uzun vadede maalesef görmüş oldu. Biraz bunları değerlendirmeye gayret ettik. Yani şimdi bu konuyu üniversite medrese kıyaslaması ile son olarak konuşup bağlamayı planlıyorum. O kaya bir de uygun görürse tabii ki. Yani şimdi evet bugün Türkiye'de 200'den fazla üniversite var. Üniversitelerin sayısının çok olması elbette işte bugün artık ilmi anlamda, beşeri bilimler anlamında oldukça ileride bulunan Batı dünyasıyla kıyasladığımızda evet, Amerika'da da pek çok üniversite var. Avrupa'nın diğer ülkelerinde, Avrupa'nın pek çok ülkesinde daha doğrusu birçok üniversite var. Fakat galiba üniversite açmak ve üniversite sayısını artırmakla sorun çözülmüyor. Çünkü toplumsal olarak artık yani bir noktaya geldik ve bu noktanın süratle daha da aşağısına doğru ilerliyoruz. Yani sadece işte üniversitede, fakültede 52 veya 56 dersi bir öğrenciye aldırıp vize final yaparak o derslerden geçirip insan yetiştiremiyoruz. Bırakın insan yetiştirmeyi, yani bir mesleği tam anlamıyla öğrenecek kişileri de maalesef yetiştiremiyoruz. Yani bir insanlar üniversitelerden mezun oluyorlar ve mezun oldukları bölümle alakalı uzmanlaşmak üzere çeşitli yerlerde bir takım işte staj dönemleri geçiriyorlar, acemilik dönemleri geçiriyorlar. 2 sene, 3 sene çalışıyorlar ve yavaş yavaş belli bir sürecin ardından ancak uzmanlaşmış hale gelebiliyorlar. Halbuki işte Okay abinin programın başında bir okurunun kendisine ulaşması sonrasında paylaştığı o ifadelerdeki söylenilen örnekler gibi, verilen örnekler gibi, yani medreselerin karanlığından üniversitenin aydınlığına. Bu ifadeyi gönül rahatlığıyla söyleyebilmek, bu kadar pervasızca söyleyebilmek için bu iki kurumu kıyaslayıp onlardan ortaya çıkan neticenin ne olduğuna bakmak ve ondan sonra evet ben doğru söylüyorum, doğru düşünüyorum ve bunu ifade etmem gerekiyor diye söylemek lazım belki de. Yoksa tamamen işte bir takım şeylerle, dogmalarla, sonradan öğrenilen şeylerle, basma kalıp düşüncelerle evet üniversite iyidir, medrese kötüdür demek kesinlikle ilmi değil. Bir öğretmene, işte insan yetiştiren, çocuk yetiştiren, genç yetiştiren bir öğretmene asla yakışacak ifadeler değil. Okay abi, bununla ilgili neler düşünüyorsun? Evet, neler söylemek istersin son olarak?
İbrahim'cim, son olarak bir üçüncü madde daha, çünkü sen güzel aklına getirdin. Üçüncü madde daha ekleyerek bu konudan geçelim. Ama muhtemelen biz zaman zaman İbrahim'cim bu konulara dönmek gerekecek, hatırlatma
elbette,
bağımında.
Elbette, kesinlikle öyle.
Çünkü biz yani şimdi bu bir programda yayınlanacak mı? Şimdi biz o yayınlanacak, geçecek. Hı hı. Ama bunları biz zaman zaman hatırlatmazsak hedefe ulaşma derecemiz düşer.
Tabii.
O yüzden zaman zaman böyle önemli hususlara değiniyoruz. İbrahim'cim, son madde olarak bu hususta şunu söylemek istiyorum. İbrahim'cim, bu Rönesans'ın getirdiği en önemli getirilerden bir tanesi Batı toplumlarına, İbrahim'cim, bu yapısalcılık oldu. Hı-hı. Bak, bunu illa bir sanattaki yapısalcılık olarak düşünmek değil. Her sanat tabii yansıması oluyor bilimde de, felsefede de. Hı-hı. İbrahim'cim, bir meseleyi şunu öğreniyor bu insanlar. Tümden gelin değil, tüme varım. Bak, yapısalcılık bu. İbrahim'cim, bir meseleyle karşılaştığımız zaman gençlerin kulağına da bu şekilde küpe olsun. Hı-hı. Batı bunu, Rönesans'ın en önemli getirilerinden biri bu oldu. Bir meseleyle toplumsal ya da kişisel de olabilir. Bir meseleyle karşılaşıldığında o meseleyi içimizde dert eden ve toplumda bir soruna dönüştüren tüm hususları, tüm olguları bölerek, ayrı ayrı bölerek üzerine düşünmeyi öğrenebilmemiz lazım. Hı hı. Biz bunu ilk başta daha her zaman başarıyla sonuçlandıramayabiliriz. Fakat düşünmek, bir düşünme geleneği elde etmek, kendimizde dahi olsa toplumda, topluma yansıyacak bu ilerleyen zamanda bu gençlerin bu düşünmeyi öğrenebil, düşünme şeklini öğrenebilmeleri, evet, topluma yansıyacak. Bu toplumda bir devam eden, hep bahsediyoruz ya Hegel'in Aufhebung'undan, yani değişirken devam etmek, devam ederken değişmek. Hı hı. Bu ancak İbrahim'cim, tüme varım sistemiyle olacak. Batı'nın elde ettiği en önemli kazanım bu bence. Yani bir mesele var. O meseleyi oluşturan altta bir sürü sebep var. Tek bir sebepten oluşmuyor. Bunları, bu olguları bölerek birbirinden ayrı ayrı, ayrı ayrı düşünebilmeyi, yani iki mesele arasında önce meseleleri bölerek, yani analitik düşünmeden bahsediyorum burada.
Tabii.
Toplu olarak bir kaos halinde meselenin içinde kendimizi rüzgara bırakıp bir yaprak gibi savrulmak, ruhumuzu böyle bir uçurumlara savurmak neye dönüşüyor, buna dönüşüyor o zaman. Bir sistematik düşünmeyi öğrenemezsek. Hı. Bu da ancak yapısalcılık yoluyla oluyor. Olguları ayıralım. Üzerinde ayrı ayrı düşünelim. Ayrı ayrı meseleler üzerinde birer sonuca ulaştığımız zaman bunu birleştirmemiz daha sağlıklı oluyor. İbrahim'cim, Batı'nı Rönesans'ın getirdiği en önemli usul bu oldu. Yapısalcılığı keşfettiler ve bunun üzerinde ilerlediler. Bizim de kaybettiğimiz, kaçırdığımız en önemli gelişme Batı'da bu oldu. Bundan sonra bu adamlar artık daha sonra yani silah teknolojisi olsun, metodoloji olsun, ona felsefe olsun, tıp olsun her alanda çok muazzam hamleler yapmaya başladılar ve biz bunu artık yetişemez hale geldik bir süre sonra. O yüzden bu inşallah gençlerin kulağında bir küpe olarak bir dursun İbrahim'cim, böyle kulakların bir köşesinde kalsın, dinlerin bir köşesinde kalsın istiyorum.
Elbette.
Şimdi ikinci bir aslan.
Mazimizde çok özür dilerim abi, son olarak evet, bir şey evet. söyleyeyim. Mazimizde sorunumuz olmaması lazım, olamaz.
Ya İbrahim'cim şu anda biz bak şu anda yürürken bir genç şu eski bir çeşmenin alınlığını okuyabilse.
Tabii.
500 yıllık bir caminin kitabesini alınlığını okuyabilse girişte.
Abi daha İbrahim, vahim bak, bu, çok özür bak, dilerim bu, daha vahim bir bak, durum var. Şimdi evet. şöyle yani bundan 20 sene kadar önce yani 2000'li yılların başlarında ya biz 50 yıl önceki metinleri okuyup anlayamıyoruz diye şikayet ediyorduk. Şu an Türkiye'de gençler toplasanız belki 200 kelimeyle Türkçe konuşmaya çalışıyorlar yani.
Ya maalesef.
Durum daha kötü. Keşke hani bırakalım işte 200 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık bir çeşmenin üzerindeki kitabeyi okumayı 50 sene önce yazılan metinleri okurken acaba bu adam ne diyor diye insanlar sözü karıştırmak zorunda kalıyorlar.
Tabii.
Fakat işte şunu yapmak lazım yani. Biz hakikaten tarihimizle, mazimizle barışmazsak ki Türkiye'de ısrarla bu konuyu bir şekilde gündeme getirip engellemeye çalışan bazı fraksiyonlar var, bazı akımlar var. Bunları ben kesinlikle eleştiriyorum ve kabul etmiyorum. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi mazisine taş atanın istikbaline gülle atarlar yani. Biz eğer,
aynen öyle.
Biz eğer mazimizi ortadan kaldırmaya çalışırsak geleceğe dair bütün umutlarımızı, inançlarımızı, ideallerimizi de silip süpürmüş oluruz.
Bir Rönesans'a ihtiyacımız var.
Evet.
Bak bu sadece siyasi iradelerin ortaya koyulacağı bir gayretle olmuyor.
Elbette.
Çünkü siyasi iradelerin önüne pek çok başka engeller de çıkıyor gene aynı yollardan. Hı hı. Toplumun bir buna şiddetli bir arzu. Çünkü en büyük değişimler, en köklü değişimler toplumdan gelenler oluyor İbrahim'ciğim.
Bir, yani, bir daha bir mesela, dibe vurmadan evet. zirveye çıkamazsınız derler. Böyle bir genelleme vardır.
Aynen öyle.
Yani
aynen
hazır öyle. Bu noktaya kadar gelmişken artık zirveye çıkma tabii adına bir takım adımlar atmak şart gibi geliyor.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Mesela Namık Kemal ile Şinasi'yi karşılaştırırlarken şey derler. Hı. Şimdi Namık Kemal uzun süre Londra ve Paris'te tam bütün Batı medeniyetini tanıdı. Fakat ondan kendi medeniyetinin çok daha makul, çok daha makbul olacağını anladı ve eski metinlere bu şekilde döndü derler. Ve fakat onun anlayışında, Namık Kemal anlayışında değişim devletten başlamadı diye bir şey vardı.
Evet.
Fakat mesela daha sonraki hemen gerçi aynı çağdaş dönemlerinde Ahmet Mithat'ın mesela İbrahim'cim metinleri var. O mesela o kadar çok çeviriler yapmış, kendi yazdığı metinler var. Onun Şinasi de öyle İbrahim'cim. Mesela bu insanların o dönemde halkı okumaya sevk edebilmek, o halka daha hoşlarına gidecek çeviriler yapabilmek. Mesela Namık Kemal döneminde yapılan o çevirilen o telemaklar falan halka inecek şeyler değildi İbrahim'cim onlar. Fenel onun eserleri falan onlar çok ağırdı.
Evet.
Fakat daha halka uygun çeviriler yapmak, o halkı sürükleyecek hikaye ve öyküler, romanlar yazabilmek. Bunlar toplumu dönüştürmek için yapılan adımlardı ki bunlar daha isabetliydi. Daha isabetli olacağı da daha sonraki dönemlerde anlaşıldı. O yüzden mesela bu insanlar bugün bu kadar hayırlı yar ediliyor. Yani İbrahim'cim toplumun şahsiyeti için, geleceğimiz için köle olacak değil, uşak olacak değil, hakim olacak nesiller için İbrahim'cim bizim kendi Rönesansımızı ilan edebilmemiz lazım.
Kesinlikle.
Bu değişim talebi halktan gelebilmeli. Devlet buna teşne olmalı, yardımcı olmalı elbette, hiç kuşkusuz. Tabii çok iyi müsbet adımlar atıldı. Ona ben küçümsemiyorum atılan adımları.
Hı hı.
Ama şöyle de bir nesil hayal ediyorum İbrahim'ciğim. Yani bir ilkokuldan 4. 5. sınıflardaki çocuklar çıkmışlar. Mesela durmuşlar bir cami kitabesini okuyabiliyorlar bu çocuklar.
Hı hı. Müthiş bir şey olur.
Çünkü o yaşlarda bunları okuyabilirlerse İbrahim'ciğim yüreklerine bir ürperti düşer. Ruhlarında bir kıpırtı hissederler. geleceğe dair daha iyi bir şeyler koyabilmek için bir güdüleri oluşur İbrahim'cim. Yani o motive eder onları. Yani çok köksüz kaldık, çok kopuk kaldık İbrahim'cim. Yani buna bütün sadece altını çizmek istediğim noktalar bunlar İbrahim'cim. Yani basıyla kıyaslayarak yapmak zorunda kalıyorsun bunları tabii.
Tabii maalesef öyle.
Yani inşallah anlaşılıyordur. Yani ne kadar iyi anlatabildiğimi bilmiyorum. Yani ben sadece başlıkların altını çizmeye çalışıyorum. İnşallah muvaffak oluruz bu noktada.
İnşallah abi. Tekrar ahsen velev kâne 180 derler eskiler.
Amin, amin.
Tekrar etmek güzeldir. 180 kere olsa bile biz 180 kere tabii. değil 1800 kere tekrar edelim. 1.800.000 kere tabii. tekrar edelim. Tabii. Bu hakikatleri zaman zaman toplumun gündemine, hatta sık sık, zaman zaman değil, sık sık toplumun gündemine taşımak gerekir diye düşünüyorum ben de.
Ya şimdi İbrahim'ciğim.
Elbette biz kendi çapımızda yapıyoruz bütün bunları.
Çocuklar, üniversitede de öyle. Yahya Kemal diyorsun İbrahim'ciğim. Bir tebessüm oluşuyor insanlarımızda. Alaycı bir tebessüm oluşuyor. Hı hı. Onun talebesi Ahmet Hamdi Tanpınar için de öyle.
Evet.
Halbuki bu insanları mesela sağcı falan zannediyorlar biliyor musun? Böyle bir yani bir gericilik yaftası var üzerlerinde. Ya çok enteresan.
Şimdi size bir örnek vereyim abi.
Evet.
Yani işte bu şöyle toplumu yönlendiren bir takım kişilerin de aslında ilmi düzeylerinin ne kadar yüksek olduğu veya ne durumda olduğu toplumun bir anlamda nereye doğru yöneldiğine direkt etkiliyor. Yani o öğretmenin kalkıp o çocuğa işte medresenin karanlığından üniversitenin aydınlığına demiş olması onun cehaletini gösteriyor. Yani bugün birilerinin karşısına çıkıp işte bir takım kanaat önderi gibi davranan bir takım isimler var mesela. Konuşuyorsunuz bir yerde işte. Evet. Kanuni şeyden Yıldırım Bayezid'den bahsediyorsunuz mesela. Size soruyorlar diyorlar ki ya Yıldırım Bayezid kimdi? Selçuklu Sultanı mıydı filan diyorlar yani. Şimdi bu insanlara ne söyleyeceksiniz? Bu insanlara neyi konuşabilirsiniz yani? Ya işte okumak önemli tabii ki. Yani Türkiye'de kitap satışlarına bakıyorsunuz. Hep konuşuruz bunları da yine söylemek ihtiyacı hissettim. Yani kitap satışlarına bakıyorsunuz. Bu kadar kitabın satın alındığı veya bu kadar kitabın satıldığı bir yerde etrafımızın allame kaynaması lazım yani. İnsanlar o işte bu kadar kitap okuyan bireylerin ne duruma gelebileceğini ben tahayyül bile edemiyorum.
Onların işte çoğu şey kitabı İbrahim'cim ya. O test kitapları var ya.
O öyle bir de şu var abi yani. Bir de hani biblioman bibliofil ayrımı vardır ya.
Evet,
kitapları alıp insanlar raflara süs diye koyuyorlar yani.
Tabii.
Böyle de bir durum var. Yani TÜYAP'a gidiyorsunuz kitap fuarı olduğunda insanlar çanta kitap taşıyorlar dışarıya. Yani birileri sosyal medyada paylaşmak için, birileri işte bakın benim ne kadar çok kitabım var diyebilmek için alıyor galiba bunları. Yani şunu söylemeye çalışıyorum daha doğrusu. Bizim hakikaten bir bilgi edinebilme sorunumuz var. Bilgiyi talep etme sorunumuz var yani. Biz toplumu bir büyük Allah dostu diyor ki siz diyor bu buradaki ifadeyi yani o dinle alakalı söylüyor ama buradaki ifadeleri beşeri bilimler için, kültür bilimleri için de söylemek, de düşünmek gerekir. Yani siz diyor dininizi beldenizdeki en büyük alimlerden öğreniniz diyor. Bu şu demek.
Evet.
Dini bilgiyi gidip işi bilen kişiden sorun. Ondan öğrenin. Yani sizi yanlış yönlendirecek. Sizi işte abuk subuk saçma sapan suların içerisine atıp bırakacak kişilerden dini bilgiyi öğrenmeyin diyor. Aynı şey tarih için de geçerli, aynı şey edebiyat için de geçerli, aynı şey sosyoloji için de geçerli. Yani bilgi dediğimiz kavram öğrenilecekse onu en iyi bilen kişilerden öğrenilmeli. Yani birileri çıkıyor toplumun önüne kanaat önderi gibi konuşmaya çalışıyor. Fakat söylediği şeylere bakıyorsunuz içi boş, altı boş. Ya yani kendisi de maalesef kendileri de cahil yani. Ve işte diğer taraftan insanlara bakıyorsunuz. Yüzlerce, binlerce kitap alınıyor. Her yerde satılıyor, alınıyor filan. Ortaya çıkan tabloya bakıyorsunuz. İnsanlar 4-5 tane kelimeyi bir araya getirip doğru düzgün bir cümle kuramaz durumdalar. Ne yapıyorlar? Sosyal medyadan kitap okuma fotoğrafları paylaşıyor insanlar. Tabiatıyla işte sizin Rönesans'a ihtiyacımız var dediniz ya abi. Yeni bir Rönesans'a. İşte o Rönesans'ın bütün bunları kapsaması gerekiyor.
İbrahim'cim tabii bunlar güdük kalınca, bu noktada güdük kalınca Batı o oryantalizmle İbrahim'cim kendi hesabına açacak aydın böyle kaymak tabakaları oluşturmuş, aydın güruhları oluşturmuş.
Tabii.
Biz aydın entelektüel bahsine
girmiştik.
Tabii bu konulardan dolayı bir süre sonra muhtemelen gene geliriz.
Hı hı.
O aradaki fark o zaman işte ortaya çıkıyor İbrahim'cim. Bu oluşturulan gruplar, bak ilk İran gönderiyor biliyor musun İbrahim'cim? 1811-15 yılları arasında ilk Batı'ya talebe gönderen Doğu ülkesi, İslam ülkesi diyelim.
Hı
hı. İbrahim'cim İran.
Evet, ilginç.
Daha sonra bunu bak Mehmet Ali Paşa döneminde 1930'larda Mısır yapıyor. Mesela ne kadar Osmanlı'ya ait olsa da o dönemde Hidivlik artık. Yani İbrahim Paşa döneminde Hidivlik de. Daha İbrahim Paşa Osmanlı Mehmet Ali Paşa Osmanlı valisi. Fakat 40 yaşına kadar bu adam hiç okuma yazma bilmiyormuş biliyor musun İbrahim'cim? Mehmet Ali Paşa.
Evet, enteresan.
Tabii o zeytin tüccarıymış şeyde memleketinde. Kavala'da. Ondan sonra onu işte bu Yunan isyanı, daha sonra da bu işte Vahabi isyanı dönemlerinde Osmanlı'ya tabii çok faydalı hizmetleri oluyor.
Hı hı.
O da 1830'lardan sonra, bu 1860'larda falan ilk, 1830'larda göndermeye başlıyor Mısır İbrahim'cim. Batıya, Fransa'ya gönderiyor talebe.
Hı hı.
Osmanlı İbrahim'cim şeyde 1860'lardan sonra Batıya talebe göndermeye başlıyor. Şimdi bu giden talebeler İbrahim'cim hatta ya tarihçiler şöyle söylüyorlar. İran'dan, Mısır'dan gidenler çok daha köklü bir değişime uğrayarak döndüler memleketlerine. Yani biz hani şeye kızıyoruz ya bazen hani üzülüyoruz. Ya gittiler de orada hakikaten bu kadar şahsiyetlerini çoğu pek çoğu yitirdi. Bütün geleneklerine ve inançlarına tepeden bakan. Tamam mesela dini tamamen bir cehalet olarak gelip vaaz edebilen bu insanlar nasıl bu kadar dönüşüme uğrayabildi? Diyoruz ya biz Osmanlı'da. Bak mesela bu ayrım İbrahim'ciğim. İran ve Mısır'da çok daha keskin olmuş biliyor musun? Bilhassa İbrahim Paşa döneminde Kavala'nın oğlu, Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa döneminde mutlak bir batılılaşma hareketi başlıyor Mısır'da. Çok daha yüksek sayıda talebeler gönderilmeye başlıyor. Bu talebeler Paris'te İbrahim'ciğim muhtemelen dönemin mason hocaları bunların üzerinde özel olarak çalıştı. Çünkü bunlar doğrudan da Osmanlı'ya da bağlı olduğu için İbrahim'ciğim bir yapı bozuş yapıp ana gövdeden koparım hareketi olarak da muhtemelen bunlara daha özel ilgilenildi. O yüzden bu insanların zihni çok daha parçalanmış, çok daha köklerinden koparılmış olarak tarihçiler memleketlerine döndüğünü söylüyorlar. Ben sen onu okuduğunda şaşırdım. Yani bizde ki dönüşümden çok daha ağır bir dönüşümü o bölge insanının yaşaması, o bölge insanların yaşamaları beni şaşırttı İbrahim'ciğim. Ama bir vaka çünkü yani biz siyaset konuşmuyoruz tabii burada da. Yalnız Mursi'nin rahmetli Mursi'nin darbe sırasında televizyon yayınlarını sen gördün mü İbrahim'ciğim?
Evet.
Diğer Mısır kanallarında.
Evet.
Sen insanların çığlık atarak sevinç gözyaşlarını ben dehşete kapıldım ya İbrahim. Yani bilmiyorum sen o kanal izledin mi bazı
şeyleri? Evet.
Birkaç kanalda birden haykırarak birbirlerine sarılarak hani laikliğimiz kurtuldu gibi. Ben inanamadım ya. Ben çok o zaman anladım ben bu yapı bozumun Türk coğrafyası dışındaki coğrafyalarda daha köklü, daha isabetli olduğunu ben o yayınlarda o zaman idrak etmiş oldum diyeyim.
Evet.
Hani örnekler insan yaşayınca tam idrak eder ya böyle bir örnekle karşılaştığı zaman, yaşadığı zaman. Bu Mursi olayında ben çok onu idrak ettiğimi hissettim İbrahim'cim ya.
Evet.
Yani bu kadar yani çünkü tabii şu var İbrahim'cim bütün batıda tüm yeni çağlar, orta çağlar ve yeni çağlar boyunca Türk eşittir İslam algısı bizde bizim insanımızın en dönüştürülmüş olanında bile en devşirilmiş olanında bile bir ana çelik çekirdeği içeride sağlam tutuyor diye düşünüyorum İbrahim'cim. Yani tabii elbette çok mutlak bozulmuş korkunç örnekler elbette ki var. Ama biz de o hem toplumun idrakindeki hem toplumun irfanındaki hem de genel olarak insanımızda bir daha köklerimizde sadakat bulunduğunu bu yüzden düşünüyorum. Hani bu zaten biraz daha bilimsel olarak da bu dediğim örneklerle bir ispatlanmış bir durum İbrahim'ciğim.
Zaten Allah şöyle bu umut olmasa abi hani böyle bir durum olmasa bizim artık geleceğe dair hiçbir umudumuz da kalmamış olur.
Evet.
Hani biz de
bugün zaten yine İslam dünyasının tek umudu
öyle.
Allah'ın izniyle. Yani
işte sırf bu hani o Türk milletinin içerisinde bir şekilde oluşturulmuş, zamanında atılmış o kıvılcımın etkisiyle böyle düşünüyor insanlar. Biz de işte o kıvılcımla var olduğumuzu, var olacağımızı hissediyor ve umutlanıyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi Allah bir an önce İslam dünyasının lideri, yani de facto lideri Türkiye'nin ve Türk insanının, Türk milletinin toparlanmasını nasip etsin diye dua ediyoruz abi. Programımızın
yani
sonuna geldik.
Şu program, İbrahim'cim bak şu programda, bak biz uzun süredir programı yapıyoruz. Yalnız şu programda konuştuklarımızı ben çok önemsiyorum.
Kesinlikle.
İnşallah şu program tekrar dinlenir. İnşallah da anlatabilmişizdir. Bak bilmiyorum ne kadar iyi anlatabilirim.
Estağfurullah. Bence gayet iyi oldu. Radyomuzun arşivinde bu programın tekrar kaydı bulunuyor, bulunacak. Dinleyicilerimize tavsiye edelim. Bu program hakikaten ulaşabildiği kadar kitlelere ulaşsın. Yani bizim yaptığımız Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşe ağzıyla su taşıyan karınca misali abi.
Aynen öyle. Biz, netice Allah-u Teala'dan İbrahim.
Elbette safımız belli olsun. Bu yolda hiçbir şey yapmadık demeyelim diye uğraşıyoruz. Çok teşekkür ederim abi. Çok güzel
ben teşekkür ederim İbrahim.
Söyleşi oldu. İnşallah bir sonraki programımızda ikinci Bayezid Han'ı konuşmaya devam edeceğiz.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Programımızda biraz Rönesans dönemini ve Rönesans'ın İslam dünyasında nasıl algılanamadığını ve bunun sonuçlarını konuşmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.